İbraniler 13. bölüm 8. ayette İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır der. İsa Mesih diyor. Tanrı sözünde hiçbir rastlantı yoktur. Yani hiçbir söz dikkatsizce kullanılmamaktadır. İsa, onun insansal ismidir ve Mesih de tanrılığından söz eden ünvandır. İsa, onun insanlıkla bağlantısını kuran isimdir. Onun dünyadaki en harika insan olduğunu göstermektedir. Eski bir ilahinin sözleri şöyledir. İsa tatlılık ismi, İsa sevginin sesi, sürgünleri yukarıdaki huzur dolu yuvalarına giden yolda devam etmeleri için teşvik ediyor. İsa, o yumuşak sevgi sesinin büyüsü. Bütün yaratılmışları nasıl da heyecanla titretir. İsa yeryüzünde bir insan olarak yaşarken ne kadar harikaydı. İnsanlar etrafına toplanırlardı çünkü çok harika bir insandı. Kalabalıklar onu izlediler ve onu sevdiler. İnsan olarak İsa'dan değil, İsa'nın öğretisinden nefret ediyorlardı. İsa, yeryüzündeki zamanında harika bir insan olduğunun tanıklığını verdi. Mesih, onun yeryüzündeki mesihsel misyonundan söz eden bir ünvandır. O, Tanrı'nın bedende görünmüş şekliydi. İsa, Mesih, bu ikisi ne kadar harika bir biçimde bu ayette birleştirilmiştir. O, İsa, Mesih'tir ve aynı kalacaktır. Bu çok harika ayeti ele almakla kendimi yetersiz hissediyordum. Ama Tanrı sözündeki her ayet kadar yanlış kullanıldığında söylemek istiyorum. Bu ayeti kullanıp İsa 2000 yıl önce buradayken mucizeler yaptı. Bu yüzden bizlerin de bugün mucizeler yapmamız gerekir. 2000 yıl önce insanları iyileştirdi. Bu yüzden bizim de insanları iyileştirmemiz gerekir. İsa hala aynı işi yapmaktadır. Biz de bunu yapalım diye yorumlamak bu bağlamda çok doğru olmayacaktır. Bu ayetin bu şekilde yorumlanması bu anlamda çok doğru olmayacaktır. İsa Mesih aynıdır diyor kutsal kitapta. Ama nasıl aynı olduğunu anlamamız gerekir. Karakteri, kişiliği ve özellikleri aynıdır. Ama aynı yerde değildir ve aynı şeyleri yapmaz. Şimdi İsrail'de onu göremezsiniz. O diyarda onun hakkında çok az kanıt vardır günümüzde. 2000 yıl önce bir bebek olarak Betlehem'deydi ama artık bebek değildir. Ve Betlehem'de de değil. Daha sonra Nasıra sokaklarında oynayan küçük bir çocuktu. Nasıra sokaklarında yürürseniz bugün onu orada göremeyeceksiniz. Çünkü artık orada değil. Birkaç yıl sonra yetişkin bir adam olarak o diyarda yürüdü ve insanları iyileştirdi. Yeruşalim'de Golgota'ya giden yollarda yürürseniz yine onu göremeyeceksiniz. Ve Golgota tepesinde bir çarmıh da görmeyeceksiniz. Çünkü artık İsa Mesih bir çarmıhın üzerinde değildir. Bu mektubun düşüncesinin bütünü onun şimdi Tanrı'nın sağında olduğudur. İbraniler 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde göklerde yüce olanın tahtının sağında oturan, kutsal yerde insanın değil, Rabbin kurduğu asıl tapınma çadırında görev yapan böyle bir başkâhinimiz vardır der. Ve aynı şekilde İbraniler 12. bölüm 2. ayette gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim der. Kurtuluşumuzu 2000 yıl önce gerçekleştirdi ve şimdi Tanrı'nın sağında oturmuştur. Şu anda orada ama bir gün yeryüzünde krallığını kurmak için yeryüzüne kral olarak gelecektir. Henüz inanlılar topluluğunu dünyadan çağırmamıştır ama bir gün bunu yapacak. Gördüğünüz gibi İsa yer ve performans bakımından aynı değildir ama özellikleri aynıdır. 2000 yıl önce yeryüzündeyken bizim düzeyimize gelmiş Tanrı'ydı. İsa Mesih, biliyor musunuz, büyük bir zenginlik, görkem ya da törenlerin olmadığı bir yere geldi. Gücün ve hükümetin merkezi olan Roma'ya gelmedi. Büyük kültür merkezi olan Atina'ya da gitmedi. Roma İmparatorluğu'nun önemsiz bir karakoluna ve sıradan insanların düzeyine indi. Mesih'in insanlığından söz ederken sık sık yanlış anlaşılmaktan korktuğumuzdan bu noktayı yeterince vurgulamıyoruz. Bunun yerine onun tanrılığını vurgularız ve bunu yapmamız gerekiyor tabii. Çünkü Tanrı sözüne pek fazla inanmayan farklı yorumcular var. Onun insanlığından başka bir şeyden söz etmezler ve onu bile gerçekten anlamazlar. Ama bence insanlığında İsa yeryüzüne gelmiş olan en çekici kişiydi. Bunun nedeni Tanrı oluşu değil, gerçek bir insan oluşuydu. Kalabalıkların neden ona geldiklerini ve onu izlediklerini hiç merak ettiniz mi? Güçlüydü ama yumuşaktı. O kadar yumuşaktı ki küçük çocuklar ona geldiler. Ancak para bozanları tapınaktan kovabilir ve onlar da kaçacak yer ararlardı. Çünkü onları oradan kovacak kadar yiğitti. Ayrıca çekiciydi. Günümüzde karizma dediğimiz şeye sahipti İsa Mesih. İnsanlar onu izlediler çünkü onu sevdiler ve insan olan birinin huzurunda olduklarını biliyorlardı. Kefernahum'da bir cüzdanlıyı iyileştirdi ama sonra oradan ayrılması gerekti çünkü kalabalıklar onu o kadar çok sıkıştırıyordu ki hizmetini sürdüremiyordu. Vergi toplayıcıları ve günahkarlar bile ona gelmekteydiler. Fanatik dinci kalabalıkları kızdıran da buydu. Bugün sizin oturduğunuz şehre gelseydi, bunu söylemeyi sevmiyorum ama sizin topluluğunuza geleceğini sanmıyorum. Sanırım onu kalabalığın olduğu yerde bulurdunuz. İnsanların arasına karışırdı. Büyük bir olasılıkla kucağında çocuk görürdünüz. Hizmetinin sonunda Eriha'ya gittiğinde yine kalabalıkları yolun kenarına dizilmiş olarak görüyoruz. Öyle ki kısa boylu Zakkay'ın onu görebilmek için ağaca tırmanması gerekmişti. Ama orada bile Rabbimiz durup onu ağaçtan indirtmişti. Rab İsa insansal gereksinimlere karşı son derece duyarlıydı ve harika bir kişiliğe sahipti. Çok dikkatli bir şey söylemek isterim. İnsanları İsa'ya çeken onun öğretileri değil kişiliğiydi. Tabii ki onun öğretisi harika ve eşsizdi ve insanları etkiliyordu. Ama İsa'nın kişiliğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Onun kişiliği harika ve eşsizdi. İsa sevgi ve merhamet doluydu. İşte insanları çeken de buydu. İnsanları kurtarmak için öleceğini bildirdiğinde popüler değildi. Hizmetinin başlangıcında insanların alınıp tökezlenmelerine neden olan bir öğretiydi bu. Yaşam ekmeği olduğunu ve insanların ruhsal yiyeceğe sahip olmaları için yaşamını vermeye geldiğini öğretmiş ve şöyle eklemişti. Yuhanna 6. bölüm 65 ila 68. ayetler arasında. Sizlere babanın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur, dedi. Bunun üzerine öğrencilerin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. İsa o zaman 12'lere siz de mi ayrılmak istiyorsunuz diye sordu. Simon Petrus şu yanıtı verdi. Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. Kalabalık ortadan kayboldu. Sadece 12'ler onun yanında kaldılar. Neden? İşte söylemek istediğim buydu. Öğretisinden ötürü ve İsa'ya yaklaşmakta olan ölümünden söz ettiğinde Simon Petrus onu azarlayarak Matta 16. bölüm 22. ayetin sonunda Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek dedi. Sadık habercileri bile bu tür bir öğretiden hoşlanmamışlardı. İnsanlar Rab İsa Mesih'le karşılaştıklarında lütuf ve gerçek buldular. Tatlılık ve kuvvet buldular. Alçak gönüllülük ve görkem buldular. Işık ve sevgi buldular. İnsanları çekiyordu ama çarmıhta öldüğünde bu böyle olmadı. Çarmıh tökez olmuştur ama İsa hala çekicidir. Adamın biri büyük bir kalabalığın önüne çıkıp özgür olun dediğinde onu alkışladıkları ama pak olun dediğinde onu oradan kovduklarını tahmin ederiz. Öğretisini reddettiler çünkü onlara çekici gelmedi. Rab İsa insanlara günahınızdan dönmeniz gerekir. Günah içinde yaşayamazsınız. Ben sizleri özgür kılmaya geldim. Ama sizin için yaşamımı vermem ve sizlerin de bana günahkarlar olarak gelmeniz gerekir dediğinde günahkarlar geldiler. İnsanlar çaresizken ona gelirler. Bugün bile insanların ona gelmesinin tek yolunun bu olduğuna inanıyorum. Onu sizlere 2000 yıl önce bu dünyaya geldiğinde gerçekte olduğu gibi sunabilmeyi isterdim. İsa ne kadar harikaydı. Bugün sizin üzüntünüz onun üzüntüsüdür ve sizin sevinciniz onun sevincidir. İsa gelecekte de hep aynı olacaktır. Dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Hiçbir zaman değişmeyecektir. Bir gün bizler onun huzurunda olacağız. Bu harika olacak. Bu konuyu kapatmadan önce Dr. Scofield'in yazdığı Mesih'in Güzelliği adlı bir kitapçıktan size bir aktarma yapmak istiyorum. İlk olarak Mesih'in güzelliğinin kusursuz insanlığından ileri geldiğini düşünüyorum. Bu anlaşılıyor mu diye soruyor. Yorumcu, onun kusursuz bir insan olduğunu değil, kusursuzca insan olduğunu söylemek istiyorum. Günahlarımız ve kötü doğamız hariç her şey de bizimle beraberdir. Evet dostum, bizimle beraber. Boy bakımından da, lütuf bakımından da büyüdü, çalıştı, ağladı, dua etti ve sevdi. Her bakımdan bizim gibi sınandı ama günah işlemedi. Thomas'la birlikte onun Rab ve Tanrı olduğunu bildiriyoruz. Ona hayranız ve ona saygı duyuyoruz. Ama sevgili dostum, bizimle bu kadar yakın bir bağ kuran, insanların bu insan kalplerimize bu kadar yaklaşan, evrende kendisinden bu kadar az korktuğumuz başka kimse yok. 21. yüzyılda yaşadığımız hayatımıza sanki aynı sokakta oturuyormuşuz gibi basit ve doğal bir şekilde girmektedir. Evet, İsa harikadır dostum ve onu tanımanız gerekiyor. Onu tanımış olan Elçi Pavlus şöyle diyor. Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayet. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Bugün en büyük arzum onu tanımak ve onun sözünü yaymaktır. Bundan daha iyi bir şey düşünemiyorum. İbraniler 13. bölüm 9. ayette. Çeşitli garip öğretilerin etkisine kapılıp sürüklenmeyin. Yüreğin yiyeceklerle değil, Tanrı lütfuyla güçlenmesi iyidir. Yiyeceklere güvenenler hiçbir yarar görmediler der. Günümüzdeki tarikatların çoğunun özel diyetlere meraklı olması dikkat çekicidir. Yemeğin vücudun sağlığı için önemli olduğuna inanıyorum. Ama Tanrı ile olan ilişkimizde bir bağ yoktur. Elçi Paulus 1. Korintliler 8. bölüm 8. ayette yiyecek bizi Tanrı'ya yaklaştırmaz. Yemezsek bir kaybımız olmaz, yersek de bir kazancımız olmaz der. Burada da aynı şeyi söylemektedir. Diyetlerin, törenlerin, ayinlerin ya da küçük çalışma gruplarının sizi sözde çok süper bir kutsal haline getireceği bu garip tarikatlara ve öğretilere girmeyin. Sizi Tanrı sözünden başka hiçbir şey ruhsal olarak bina etmeyecektir. Tanrı sözü eğer sizi Mesih'in kişiliğine yaklaştırıyorsa bina edecektir. Ve sadece kutsal ruh, Mesih'in şeylerini alıp onları sizin için gerçek kılabilir. İbraniler 13. bölüm 10. ayette bir sunağımız var ki tapınma çadırında hizmet edenlerin ondan yemeye hakları yoktur diyor. Burada İsrail'in eski antlaşmasının altında sahip olduklarıyla yeni antlaşmanın bir kıyasını görürüz ve yeni antlaşmanın daha iyi şeylere sahip olduğunu da yine görürüz. Günümüzde inanların bir sunağı vardır ama bu sunak bazı insanların yanlış yorumladıkları gibi Rabbin sofrası değildir. Yerel bir adresi olan maddesel bir sunak değil, cennetsel bir sunaktan söz edilir. Bu oradaki lütuf tahtıdır. Bir yargı tahtıydı. O bizleri orada suçlu bulmuştu. Ama şimdi Mesih'in kanı konulduğundan oraya gelip lütuf ve kurtuluş bulabiliriz. Burada Mesih inanlı paylaştığının bir kilise ziyafeti olmadığını da belirtmek isterim. Rab'be hizmet ederken yıllar boyunca ziyafete gelin, harikulade Mesih inanlı paylaştığımız olacak sözleri işittim. Hayır, olmayacak dostum. İnsanlar böyle yerlere genellikle sadece eğlenmek ve karınlarını doyurmak için giderler. Gerçek Mesih inanlı paydaşlığa sahip olabileceğiniz tek yer Tanrı sözüdür. Sizi Mesih'in kişiliğine götüren ve onu bütün görkeminde görmenize yardımcı olan Tanrı sözüdür. Ancak o zaman diğer inanlarla paydaştığınız olur ve onlarla çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Rabbimiz harikadır dostum. Onu geçip gitmek çok kötü olur. İbraniler 13. bölüm 11. ayetti. Başkâhin günah sunusu olarak hayvanlarının kanını kutsal yere taşır. Ama bu hayvanların cesetleri ordugahın dışında yakılır der. Yazar burada günah sunusundan söz etmektedir. Mesih, sizler ve ben günahkarlar olduğumuz için öldü. Sadece günah işlemekte kalmıyoruz. Doğamız itibariyle günahkarız ve Mesih bizlere yeni bir doğa verebilmek için günahlarımızı kendi üzerine aldı. İbraniler 13. bölüm 12. ayetti. Bunun gibi İsa da kendi kanıyla halkı kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı çekti der. İsa şehrin dışında öldü. Neden? Çünkü günah sunusuydu. Günah sunusu tapınaktan alınmış ve kent kapısının dışında yakılmıştı. İsa bizim günah sunumuzdu ve bizim günahımızın cezasını ödedi. İbraniler 13. bölüm 13. ayette öyleyse biz de onun uğradığı aşağılanmaya katlanarak ordugâhtan dışarıya çıkıp yanına gidelim der. Yazar bu İbrani Mesih inanlarına tapınaktan ayrıldığınıza aldırmayın. Ayinlerden ayrıldığınıza da ayrılmayın. Bunlar size yardımcı olacak şeyler değil. Ona gidin, Mesih'e gidin demektedir. Dostum bizlerin de ona bugün gitmemiz gerekiyor. Bizler göksel Yeruşalim'e gitmek üzere yoldayız. Bu onun burada sözünü ettiği gerçek ayrılıktır. Günümüzde bir şeylerden ayrılmaya büyük önem veriyoruz. Bir şeyden ayrılıyoruz. Efendim, şunu yapmam, bunu yapmam gibi gerçek ayrılık bir şeyden değil, bir şeye ayrılmaktır. Elçi Paulus müjde için, Mesih için, Tanrı sözü için ayrılmış olduğunu söyledi. Hatta İbrani sözcüğü bir yerin ötesine geçmiş olan anlamına gelir. İbrahim'e İbrahim denilmişti çünkü Fırat Nehri'nin öbür kıyısına geçmişti. Bunun anlamı eski hayatının bittiğiydi. İsrailoğulları Kızıldeniz'i geçtiler ve kölelikten kurtarıldılar. Özgür kılınmışlardı ve bundan sonra yeni bir yaşam mümkündü. Bundan sonra vaat edilen diyar olan Kenan diyarında yaşamak için Ürdün Nehri'ni geçmeleri gerekiyordu. Bizim de burada böyle bir hayat yaşamamız gerekiyor. Onun uğruna hakarete katlanarak ordugâhtan dışarı çıkmamız gerekmektedir. İbrani Mesih inanları tapınaktan ve eski yaşamda sahip oldukları kurallardan ayrılmayı istemiyorlardı. Günümüzde pek çok insan bir kilisenin üyesi olduğundan ötürü kurtulmuş olduğunu düşünebilir. Kiliseciliğin içinde kaybolabilirler. Ayinler ve kurallardan kurtularak Mesih'e gelmeleri gerekmektedir. Ona gelin. Gerçek ayrılma budur ve gerçek kurtuluş da buradadır. İbraniler 13. bölüm 14. ayette. Çünkü burada kalıcı bir kentimiz yoktur. Biz gelecekteki kenti özlüyoruz der. Yine yazar burada kalıcı hiçbir şeyimizin olmadığını açıkça belirterek önümüze konulan vaade bakmamızı söyler. İbraniler 13. bölümün bir diğer ana konusu inanların ruhsal yaşamıdır. İbraniler 13. bölüm 15. ayette bu nedenle İsa aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları yani onun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım der. Günümüzde bir Tanrı çocuğu aynı zamanda bir rahiptir ve Tanrı'ya kurbanlar getirebilir. İnanlı için 4 kurban vardır. İlk olarak kendinizi kurban olarak sunabilirsiniz. Romalılar 12. bölüm 1. ayet bunu anlatır. Birisi kişi kendini gerçekten Rab'be verdiğinde verilecek bütün diğer şeyler kolaylaşır demiştir. Kısaca kişi kendini Rab'be verdiğinde kendisini ona sunar. İkinci olarak ise cüzdanınızı kurban edebilirsiniz. 2. Korintliler 8. bölüm 1 ila 5. ayetler arasında bu bize öğütlenir. Bizler paranın bize sahip olmasına değil, bizim paraya sahip olmamıza özen göstermeliyiz. Üçüncü olarak övgü kurbanları sunabiliriz. 15. ayette söylediği gibi bu nedenle İsa'nın aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları yani onun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım. Dördüncü ve son olarak ise performans ya da iyi işler yapma kurbanını sunabiliriz. Bunu 16. ayette görüyorum. İyilik yapmayı, sizde olanı başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Çünkü Tanrı bu tür kurbanlardan hoşnut olur der. Herkesin unuttuğu o sevgili, yalnız, hasta Tanrı çocuğuna bir sepet meyve götürdüğünüzde Tanrı'ya kurban sunan bir kahin olursunuz. Bu Tanrı'yı hoşnut etmiştir. Sizin bunu yapmanız onu çok sevindirdi. Yine çok hastayken ve yatakta sırt üstü yatmak zorundayken fiziksel olarak benden çok daha kötü durumda olan birçok insandan mektup aldım. Harika mektuplar yazmışlardı ve bunların her biri birer kurbandı. Ve birçok insan bana somut bir şekilde yardım etti ve bunlar da Tanrı'yı hoşnut eden kurbanlardır. Dostum eğer Mesih inancı gerçek hayata geçmiyorsa hiçbir yararı yoktur. Rab İsa yukarıda Tanrı'nın sağındadır. İnanlar topluluğunun başı olarak bulunduğu yer orasıdır. Ama ayakları sıkı bir şekilde yerdedir. Mesih inancının gerçek hayata geçirilmesini ve sizin hayatınız aracılığıyla insanlara yansımasını ister. İbraniler 13. bölüm 17. ayetti. Önderlerinizin sözünü dinleyin. Onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki görevlerini inleyerek değil, bunun size yararı olmaz, sevinçle yapsınlar diyor. Aynı düşünceyi 7. ayette de görüyoruz. Eğer vaiziniz Tanrı sözünü bildiren bir adamsa, Tanrı sözüne onun size verdiği şekilde itaat etmeniz gerekir. Tanrı sözünü işitip de itaat etmemektense hiç işitmemek daha iyi olur. İbraniler 13. bölüm 18. ayetti. bizim için dua edin. Vicdanımızı temiz tuttuğumuza, her bakımdan olumlu bir yaşam sürmek istediğimize eminiz diyor. Bizim için dua edin der. Belli ki bu mektubun okurları yazarı tanıyorlardı ve ben yazarın Elçi Paulus olduğuna inanıyorum. Temiz bir vicdana sahip olduğumuza ve her yönden olumlu bir yaşam sürdürmek istediğimize eminiz der. Gece olduğunda başınızı yastığınıza koyduğunuzda vicdanınızın temiz olması, Tanrı sözüyle aydınlanmış olması harikadır. Birçok insan ışıkta yaşamıyor ne yazık ki. 1. Yuhanna 1. bölüm 6 ve 7. ayetlerde. Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizde paydaşlığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır der. İbraniler 13. bölüm 19. ayette devam ederek yanınıza tez zamanda dönebilmem için dua etmenizi özellikle rica ediyorum der. İşte bu cümlede bu mektubu Paulus'un yazdığı konusunda beni ikna ediyor. Belli ki o sırada hapisteydi ve bu İbrani Mesih inanlarına geri dönmeyi ve yine aranızda olmayı istiyorum demektedir. Ne de olsa kendisi de İbraniydi. Şimdi kutsamaya geliyorum. Bu benim Rabbe hizmetimde binlerce kez kullandığım bir kutsamadır. İbraniler 13. bölüm 20 ve 21. ayetlerde. Esenlik veren Tanrı koyunların büyük çobanını, Rabbimiz İsa'yı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti. Tanrı isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın. Kendisini hoşnut eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla bizlerde gerçekleştirsin. Mesih'e sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin der. Koyunların büyük çobanı derken Rab İsa'ya burada çoban denmiştir. 23. mezmurda ve Yuhanna 10. bölüm 11. ayette iyi çoban olarak İsa Mesih temsil edilmektedir. Kendisinin iyi çoban olduğunu yine bu ayetlerde söyler. İyi çoban olarak yaşamını koyunları için vermiştir. Büyük çoban olarak koyunlarını mükemmelliğe eriştirir ve onları bina eder. Bunu burada ve 23. mezmurda görüyoruz. Bizleri sakin suların kıyısına götürür ve otların iyi, yeşil ve yumuşak olduğu yerlerde Tanrı sözünde bizleri bina eder. Sonra 24. mezmurda baş çoban olarak İsa Mesih'i görüyoruz. 1. Petrus 5. bölüm 4. ayette ise baş çoban göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız der. Geçmişte iyi çoban olarak öldü. Bugün büyük çobandır ve bir gün baş çoban olarak koyunlarını almaya gelecektir. Başladığında 100 koyunu vardı. Cennette yanında kaç tane koyunu olacağını biliyor musunuz? 99 mu? Hayır. Orada da yanında 100 koyun olacaktır. Sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla der. Onun kanı Tanrı'nın yapmış olduğu her antlaşmanın temelidir. Bazı çevirilerde sizi kusursuz yapsın demektedir. İbranilere mektubun amacı budur. Bizlere kusursuzluğa doğru gidelim denilmektedir. Bizlerin olgunluğa, Tanrı'nın tamamen büyümüş çocukları olmaya gitmemizi bu mektup söyler. Beşikte yatan küçük bir bebeğe hayran olmak harika bir şey. Ama 20 yıl sonra geri geldiğinizde hala orada yatıp baba diyorsa bir şeylerin çok yanlış gittiği kesindir. Olgunlaşması ve büyümesi gereken bu tür pek çok kutsal var. Ve İbranilere mektup onların bunu yapmasına yardımcı olacaktır. Kendisini hoşnut eden her iyilikle donatsın der yine bu ayette. Bir Tanrı çocuğu için önemli olan şey nedir? Onun isteğini yapmak. Onun kendi isteğine, kendi hayatında izin vermek. Tanrı kendisini hoşnut eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla bizde gerçekleştirerek kendi isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın. Mesih'e sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin. İbraniler 13. bölüm 22. ayette ise kardeşler size rica ediyorum. Öğütlerimi hoş görün. Zaten size kısaca yazdım der. Bunun ne kadar kişisel olduğuna dikkat etmeliyiz. Bunu kısaca yazdığını söylediğinde gülümsemek geliyor içimden. Benim değerlendirmeme göre bu uzun bir mektup ama yazar buna kısaca diyor. İbraniler 13. bölüm 23. ayette. Kardeşlerimiz Timoteus'un salıverildiğini bilmenizi istiyorum. Yakında yanıma gelirse onunla birlikte sizi görmeye geleceğim der. Yine bu sözler elçi Paulus'un sözlerine çok benzer. Belli ki Timoteus hapisteydi. Kutsal kitabımda bu sayfadaki dipnotlardan birinde İbranilere İtalya'dan Timoteus tarafından yazılmıştır denmektedir. Bu metnin bir parçası değil, bir insan yorumudur. Bu adam hatalı olabilir ve bu mektubu Paulus'un yazmış olduğunu söylemekle ben de hata yapıyor olabilirim. Önemli olan mektubu kutsal ruhun yazmış olması ve Mesih'in şeylerini alıp onları bize göstermesidir. İbraniler 13. bölüm 24. ayette önderlerinizin hepsine ve bütün kutsallara selam söyleyin. İtalya'dan olanlar size selam ederler der. Yazar İtalya'daydı. Hatırlayacağınız gibi elçi Paulus da İtalya'da tutukluydu. İbranilere mektup harika bir kutsamadır. Ve ben de bu programımıza bununla son vermek istiyorum. Ondan daha iyisini söyleyemem çünkü kendi kendini yorumlamaktadır bu ayet. İbraniler 13. bölüm 25. ayet. Tanrı'nın lütfu hepinizle birlikte olsun. Amin.